tarihinin izinde.
Bir hafta aradan sonra Türk Tarihi'nin izinde birliktelimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esnihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Baykal Alavant, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Az sonra sohbetimize başlayacağız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Hocam hep yaptığımız gibi önce kitap duyurumuzu iletelim dinleyicilerimize. Şöyle sevgili dinleyicilerimiz, ilk arayan dinleyicimize Türk Tarih Kurumu yayınlarından bir kitap armağanımız oluyor. Bunun için telefon numaralarımız, aynı zamanda sorularınız ve yorumlarınız için de telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz tttürktarihi@trt.net.tr ve kısa mesaj numaramızda 535-472-6011. İlk arayan dinleyicimize bir kitap armağanımız olacak. 463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlara. Güray hocama hemen soruyorum. Hocam, bu hafta Neslihan'la birlikte hangi kitabı seçtiniz? Armağan kitabımız nedir?
Evet, bu hafta Türk Tarih Kurumu yayınlarından bir eser daha var. Çin kaynaklarına göre eski Türk boyları Ahmet Taşağal, tarihçi, araştırmacı, Profesör Doktor Ahmet Taşağal hocanın bu araştırma eserini dinleyicilerimize hediye ediyoruz.
Konu hakkında da sanki kitabın başlığından benim çıkarttığım, bilmiyorum Güray hocam doğru mu çıkartıyorum, Çin kaynaklarına göre eski Türk boyları çok çalışılmış bir konu değil galiba.
Evet, Türklerin bu ilk dönemine ait olan boy adları, oymakları ve Çin kaynaklarına göre bunların ilk defa tasnif edildiğini görüyoruz. Eser içerisinde de onlarca isim ve boy adı üzerinde tartışılıyor, konuşuluyor kaynaklara göre. Bunlar arasında tanıdığımız isimler, bildiğimiz isimler de var. Ama Çince olarak ifade edildiği için acaba hangisine karşılık geliyor diye tereddütte olduğumuz adlandırmalar, isimler de var. Bunlar üzerinde de duruyor Ahmet Hoca kaynaklara göre. Mesela Türkmen kavramı, Türk kavramı, Türgişler, Yağmalar, Karluklar, Peçenekler, Kumanlar gibi çok geniş Türk boyları hakkında, Oğuzlar, Ogurlar, Sabarlar ya da Sibirler üzerine, Avarlar üzerine yorumlarda bulunuyor.
Değerli dinleyicilerimiz, Güray hocamızın kitabın içeriğine ilişkin duyurdukları aslında bugün programımızın konusunu da oluşturuyor. Tarih sahnesindeki Türk boylarını konuşacağız doçent doktor Güray Kırpık hocamızla. Bir kez daha telefon numaralarımızı anımsatayım sizlere ve ardından sohbetimize başlayalım. 463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız. Başlıyoruz sohbetimize değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'ndasınız. Hep birlikte Türk Tarihi'nin izindeyiz. Tarih sahnesine çıkmış Türk boylarını konuşacağız. Az önce armağan edeceğimiz kitapta Çin kaynaklarına göre eski Türk boylarıydı. Ve hocam hemen telefon geldi. Almanya'dan dinleyicimiz aramış bizleri. Neslihan'ın ilettiğine göre Mustafa Bozbey. Bugün kitap armağanımızı kazanan dinleyicimiz Mustafa Bozbey, güle güle okusun Çin kaynaklarına göre eski Türk boyları. Hocam Ahmet
Ahmet Taşağıl.
Ahmet Taşağıl'ın az önce içeriğine ilişkin Güray hocamız söyledi. Hocam önünüzde bir kitap daha var. Bu armağan değil, bu size ait bir kitap ama o da çok ilginç bir kitap. Konuya girmeden onun hakkında da bilgi verebilirsek dinleyicilerimize kısaca. Yeni bir çalışma galiba.
Evet, bu eser de Türkçemizde yer alan ilavelerle birlikte Türkçe olarak yayınlanmış olan bir eser. Türk onomastikası Çin Seddi'nden Viyana kapılarına kadar bütün Türk halkları tarihi 23 bin boy, oymak ve uba ele alınıyor. Bir sözlük elimizdeki. Yani bütün Türk topluluklarının başka bir tabirle boylarının, oymaklarının, kavimlerinin ya da Osmanlı kayıtlarındaki ismiyle Yörükler, Oğuzlar, işte cemaat ismiyle kaydedilmiş olan göçebe Türk toplulukları. Bu anlamda hepsine dair bilgiler. Afrika'dan Sibirya'ya, Çin'den Avrupa'ya kadar olan bütün Türk topluluklarıyla ilgili isimler burada yer alıyor. Bu toplulukların farklı coğrafyalardaki akrabaları, adları ve kaynakları, yani hangi kitaplarda, hangi kaynaklarda bunların ismi geçmektedir ve nasıl bilgi edinebiliriz? Bir sözlük bu. Böylece Türkçemizdeki araştırmacılar, yazarlar açısından da başucu bir eser olarak bulunuyor. Türk Onomastikası ismiyle hazırlanmış olan bu eser. Eseri hazırlayanları hemen burada Rusçası Lezina ve Süperanskaya ismiyle iki yazar. Türkçesi ise Ahsen Batur araştırmacı yazar. Onun da ilaveleriyle çıkmış.
Evet. Ve bu Selenge yayınlarından çıkmış. Selenge yayınları da değerli dinleyicilerimiz hemen duyuralım sizlere. Kültür tarih çalışmaları konusunda yoğunlaşmış bir yayın evi ve çok güzel de bir baskıyla bu kitabı hazırlamış. Bunu da artık dinleyicilerimize kendilerine tavsiye ediyoruz. Hocam bir mesajımız daha var. Sohbetimize başlayamadık ama dinleyicilerimizin yorumları, soruları bizim için çok çok önemli. Ali Oda adlı dinleyicimiz Almanya'dan aramış bizlere, tarihe çok meraklı olduğunu belirtiyor, bir kez daha belirtiyor. Bu dinleyicimiz daha önce bir kitapta kazanmıştı bizden. Ama diyor ki gerek yabancı yazarlardan, gerek Türk yazarlardan hocam, tarih okurken zaman zaman diyor ben çelişkiye düşüyorum diyor. Birisi farklı yazıyor, diğeri farklı yazıyor. Aynı konuda, aynı konu üzerinde dahi farklı farklı görüşler ortaya çıkabiliyor diyor. Ve ekliyor TRT'den, yani bizlerden Osmanlı tarihi üzerine de bir program beklentisi var. Böyle bir istekte bulunuyor. Önümüzdeki dönemlerde Neslihan Değirmencioğlu'na da buradan seslenelim, yöneticilerimize de seslenelim. Belki bir Osmanlı tarihi programı projesi içerisinde de birlikte olabiliriz dinleyicilerimizle. Ali Oda adlı dinleyicimiz ve diğer onun gibi tarihe meraklı olan dinleyicilerimiz sağ olsunlar hocam. Hem bizlerle ilgililer, hem programımızı dinliyorlar, hem de yol gösteriyorlar, eksik olmasınlar.
Teşekkür ederiz. Hemen Orhun abilerinden bir metinle dinleyicimize cevap vermekte yarar görüyorum. Evet, çelişkiler olabilir. Biz tarihçiler olarak herkes aynı araştırma düzeyinde değil, farklı alanları araştıran insanlarız. Elbette bu araştırmalar sırasında yanlış sonuçlar ifade edilmiş, yazılmış da olabilir. Daha çok okuyarak doğruyu tespit etmekte okuyucu dinleyicilerimizin mutlaka düşünmesi gereken bir yöntemdir. Orhun abidelerinde şöyle bir ifade görüyoruz. Sayımız 2000 idi, iki ordumuz oldu. Türk milleti kılınalı, Türk kağanı oturalı, Şantung şehrine denize ulaşmış olan yok imiş. Kağanıma arz edip ordu gönderdim, Şantung şehrine denize ulaştırdım. 23 şehir zapt etti, uykusunu burada terk edip yurtta yatıp kalırdı. Yani burayı da başkent yaptı diyor. Böylece biz Göktürkler zamanında denize ulaşan bir Türk devletinin olduğunu, Göktürklerin de bir kıyıda liman şehrinin olduğunu anlıyoruz.
Bunu kitabelerden
ve istiyor. Büyük Okyanus'ta kıyıları olduğunu anlıyoruz buradan da. Tabii bu ifadeler bize Türklerin denizcilikte, yani bir kara ordusunun yanı sıra denizcilikte de çok eskilere dayanan bir geçmişi olduğunu gösteriyor. Daha bunun da ötesinde öncesine doğru bir araştırma yaptığımız zaman aslında tarihimizin yeni keşiflere ne kadar müsait olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla eski bilgilerle yeni bilgiler arasında çelişkiler olabilir. Okuyucumuzun dinlediği bu açıdan ifade ettiği şey önemli. Evet, tarihçilerin ifadelerinde çelişkiler olan konular bir anlamda geçmişin ilerisinde bir takım keşifler olunca evet eski bilgiyi düzeltmek durumunda kalıyoruz ve düzeltmek zorundayız. Aynı anda yapılıyorsa da bu şahsi bir hata olabilir veya o bilgiye sahip olmayan bir tarihçinin başka bir yerde ifade ettikleri eksiklikler olabilir. Sürekli kendimizi bilgi anlamında, tarih bilgisi anlamında da yenilemek zorundayız. Tarih de gelişen, yeni keşiflerle ortaya çıkan bir bilimdir. Sürekli peşinde koşulması gereken bir geçmiş hafızamız var. Özellikle Türk tarihi dünyanın en eski tarihlerinden birisidir ve belki de baktığımız zaman kendi kaynaklarımızda, şecerenamelerde, işte Nuh'un gemisinde Yafes'e, Nuh'un oğlu olan Yafes'e hatta bizzat Nuh Aleyhisselam'a bağlanmış bir kavim olarak tasvir ediliyor. Hem Osmanlı kaynakları hem Selçuklu kaynakları, o dönemin kaynaklarında biz böyle bir şecerename görüyoruz. Ayrıca baktığımız zaman Türkler hakkında Tonyukuk şöyle bir bilgi veriyor. Ben Bilge Tonyukuk olarak gökten gelen Tanrı'nın lütfuyla ülkemi idare ediyordum diyor. Bir vezir olarak da söylüyor. Bunu yer yer kağanlık görevini de üstlendiğini ifade ediyor. Tanrı lütfetti, dağıttık diyor. Yani Türklerde Tanrı'nın lütfuyla savaşa girmek var, savaşı kazanmak var. Bu bugün de ifade ettiğimiz Türklerdeki gazilik, şehitlik, yani ülkenin, devletin, milletin varlığı için mücadele kavramının bizatihi kendisidir. Aynı ifadeyi Tonyukuk Orhun abidelerinde kullanmaktadır. Yine Bilge Tonyukuk kendisinin Çin'le olan, yani Göktürk Devleti'nin Çin'le olan mücadelesini de detaylı bir şekilde anlatırken, Tanrı'nın desteğiyle, verdiği bir güçle diyor, hanlık milletimize nasip oldu, devlet nasip oldu. Ancak biz ne zaman ki milletimizin hakkını savunmakta zaaf gösterdik ve Çin hanına, imparatoruna itaat ettik, o zaman Tanrı bizden diyor, verdiği devleti de, hürriyeti de aldı. Ve böylece kendi kendimize aslında biz zulmettik, kendi hakkımızı savunmayarak diyor. Demek ki burada hanların, kağanların, devlet başkanlarının bir ülkenin, milletinin hakkını savunmak için en zor şartlarda bile dik durması gerekir. Bunu ifade ediyor Tonyukuk.
Hocam belki de
devletsiz kalırız diyor.
Güney Hun devletine atfen belki de bunları söylüyordur. Çünkü evet. Hun devleti kuzey ve güney diye ayrılınca Güray hocam, Güneyliler aynen kitabelerde yazdığı gibi Çin'in hakimiyetine, Çin'in ipeklilerine, Çin'in kültürüne, Çin'in yiyeceklerine tabi olunca siyasi ve iktisadi bağımsızlıklarını da kaybetmişler.
Evet. Buradan şunu anlıyoruz. Türkler mutlak surette tek tanrılı bir topluluktur. Ve daha sonraki dönemlerde de bu dinlerini değiştirmemişlerdir. Hem Asya'da hem Avrupa'da bir tek tanrıya inanan gök tanrı inancındaki topluluk olarak Çin işlerinde, Çin'le de mücadele ederken devam ettiler böylece. Bizzat Tanrı'nın emri olmayan bir işi uygulamazdık diyor Tonyukuk buradaki ifadesinde. Dolayısıyla anlaşılıyor her şey açıkça. Bu elimizdeki az önce ifade ettiğimiz kitapta 23 bin boy, oymak ve obadan bahsediliyor sözlükte. Bu tespit edilebilenler. Bunun da ötesinde yani on binlerle ifade edilecek bir topluluklar halinde yaşayan, çok geniş coğrafyalara dağılmış olan Türklerden hemen hemen boy olanlarının tamamının sahip olduğu beylik veya devlet ismiyle tanımlayabileceğimiz siyasi sosyal yapılar var. Bu siyasi sosyal yapıları tahlil ettiğimizde evet bütün boyların hepsinin kendine ait ayrı bir beyliği, devleti olmamış olabilir. Ama bunların tabi oldukları, sahip çıktıkları ve adına savaştıkları bir devlet, Türk devleti olarak mutlaka kendi dönemlerinde olmuştur. Bunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Mesela Peçenekler, en çok devlet kuramadıkları ile ilgili ifade edilen ve değerlendirilen bir topluluk. Karadeniz'in kuzeyine gelmiş olanlar. Karadeniz'in kuzeyine doğudan batıya göç ederek gelen Karadeniz'in kuzeyinde Deşti Kıpçak diye bilinen bir coğrafya var. Yani,
hocam o coğrafya hangisi?
Deşti Kıpçak coğrafyası bugünkü adıyla ifade edersek Ukrayna-Moldova sınırları içerisinde kalan Bozkır bölgesi, Deşti Kıpçak denilmesinin sebebi Kıpçak Bozkırı adıyla biliniyor. Peçenekler öncelikle 10. yüzyılda, 10. yüzyılın sonlarına doğru bu bölgeye geliyorlar. 1036 yılında bugünkü Ukrayna sınırları içerisindeki Kiev bölgesinde büyük bir savaş oluyor. Peçenekler bu savaşı kaybedince daha güneye göç etmek zorunda kalıyorlar 1036 yılındaki savaşta. Ve bugünkü Bulgaristan hatta Edirne'ye kadar olan bölgede yerleşiyorlar. Romanya, Bulgaristan bölgesine çoğunlukla inmiş oluyorlar. Arkalarından gelen Oğuzlar ise kendilerinin boşalttığı yerlere yerleşmişler. Bunlar da Gagavuzya bölgesinde Moldova'dalar. Onları da kovalayan daha kuzeyden ve doğudan gelen bir başka Türk topluluğu var. Onlar da Kumanlar.
Hocam şimdi
birbiri arkasınca geliyorlar bunların. Hepsinin de kendilerine ait boyları var ve Peçenekler Divan-ı Lügat-ı Türk'te Kaşgarlı Mahmud'un ifadesiyle bir Türk boyu olarak geçmiştir. Yani 22 boydan birisi olarak tanımlanmıştır.
Hocam,
Bacanak ismiyle geçmiştir.
1036 senesinde bir savaştan bahsettiniz. Bu savaşı Türkler, Peçenekler kaybedip daha güneye doğru iniyorlar. Fakat hocam aynı tarihlerde coğrafyanın başka bir yerinde 1035, 1038 ve 1040 senesinde 3 savaş peş peşe geliyor. Ve oradan da bir neredeyse Cihan İmparatorluğu çıkıyor. Onlar da Selçuklular.
Evet.
Programın başında söylediğiniz gibi Türk tarihinin bu kadar geniş bir coğrafyada, bu kadar derinlikte olması Ali Oda adlı dinleyicimizi de haklı çıkarıyor galiba.
Evet. Çok geniş bir coğrafyada olmaktan dolayı tek bir kişinin hepsini derinlikli bir şekilde analiz etmesi, arkeolojik buluntularına kadar hepsini, bütün kaynaklarına kadar bilmesi ve araştırması oldukça zor bir iş. Bir insanın ömrüne sığmayacak gençlikte bir tarihten bahsediyoruz. Dolayısıyla zamana bırakmak ve doğruyu daha çok araştırarak bu yola devam etmek gerekiyor. Selçuklu Devleti konusuna girdiğimiz anda artık bunu en az bir yıl anlatmak gerekir. Ondan dolayı ben burada Peçenekler konusu ve Uzlar, Kumanlar konusuyla sınırlı kalarak konuyu değerlendirirsek daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Özellikle Karadeniz kuzeyindeki Türk toplulukları ve kültür varlığı açısından Becenekler veya Peçenek ismiyle bildiğimiz Türkler önemli bir iz bırakmışlardır. Günümüzde de izleri vardır, bilinmektedir. Anadolu'da da birçok yer isminde ve tarih olaylarında isimleri geçen Peçenekler Bizans tarafından da farklı adlarla anılan Türklerdi. Bacanak ismini Bizans kaynaklarında da görüyoruz. Ancak özellikle Türk toplulukları içerisinde, Türk kaynaklarında Divan-ı Lügat-ı Türk'te yani Türkçenin sözlüğünde Bacanak tabirini Peçenekler için görüyoruz.
Hocam,
Bacanak
burada
tabiriyle ilgili yorumlar var.
Hocam burada ara verelim, Divan-ı Lügat-ı Türk demişken bir Neslihan Değirmencioğlu klasiğiyle karşı karşıyayız şu anda. Bir ara vermemiz gerekiyor. Sevgili dinleyicilerimiz, devam edeceğiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 9312 463 3421 ve 9312 463 3419.
Değerli dinleyicilerimiz, devam ediyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihi'nin izindeyiz hep birlikte. Hocam, Divan-ı Lügat-ı Türk'e bir göndermede bulundunuz. Bacanak, Peçenek arasında bir bağlantı anlamında mı söylediniz?
Evet, Bacanak denmesinin sebebiyle ilgili yorumlarda bulunabiliriz. Türk topluluklarının Göktürk Kağanlığı'nın yıkılışından sonra Uygurlar zamanından itibaren doğudan batıya doğru göçü söz konusu. İşte bu göç sırasında biz hanlık ile akrabalığı olan, yani büyük Türk hanlığı, Göktürkler ile akrabalığı olan bir Peçenek ailesinin, Peçenek ismiyle bildiğimiz bir liderler grubu etrafında toplanan Türk topluluğunun batıya doğru göçleri söz konusu. Ve bundan dolayı da Bacanağ'ın emrindeki topluluk adını doğudaki göç etmemiş Türkler tarafından, yani Karahanlılar tarafından batıya gidenlere bir isim olarak verilmiştir şeklinde bir yorum görüyoruz. Anlamlı buluyoruz bu yorumu. Çünkü Türklerde boy beyleri ve boylar birbirleriyle hep akrabalık kurmuşlardır. Kağanlar da akrabalık kurmuşlardır. Böylece biz bir hanın akrabası olan topluluk anlamında Peçenekler ve Peçenek boyu diye tanımlayabiliriz. Yani doğudaki Türk hanlarıyla da akraba bir topluluktan bahsediyoruz. Peçenek gruplarından bahsederken. Peçenekler zamanından itibaren Karadeniz'in kuzeyindeki Ukrayna, Moldova, Gagavuzya bölgesi ve Romanya'nın önemli bir kısmına, Deli Orman bölgesine kadar olan sahaya.
Bugün Doğu Avrupa hocam.
Evet, Doğu Avrupa bölgesine Türk ülkesi anlamında Türkiye tabiri kullanılmıştır. Böylece biz bu bölgede çok yoğun bir şekilde Türk kavimlerinin üstlendiğini, yerleştiğini söyleyebiliriz. İşte Peçeneklerin başlarındaki liderlere isim olarak baktığımız zaman bu isimler arasında mesela Çur, Yula, Kulbay, Karabay, Talmat, Kuban, Çoban, Çuban şeklinde adlar görüyoruz. Yine kendi içlerinde de 8 ayrı uruktan, yani büyük oymaklara uruk deniyor Türklerde. Peçenekler 8 uruk ve her urukta 40 oymak olmak üzere 8 çarpı 40 şeklinde ifade ettiğimizde 320 oymaktan oluşmaktaydı. Çok kalabalık bir Türk topluluğuydu. Böylece biz uruklar ve oymaklar halinde yönetilen, başlarında da bir liderlerinin, yani o zamanki ismiyle Arapça kaynaklarda reis kavramı kullanılıyor. Başkan demek. Bizans kaynaklarında da bazen prens kelimesinin Peçenek lideri için kullanıldığını görüyoruz. Peçenek hükümdarı için. Yer yerde kangar kelimesini görüyoruz Rus kaynaklarında. Onu da Rus ve Bizans kaynaklarında kangar kelimesini görüyoruz. Kaan kelimesiyle eş anlamlı, yani hanın soyundan gelen kangar şeklinde bir kelime var ki bu da hükümdar demektir. Hükümdar kelimesini Bizanslılar kangar şeklinde ifade etmişler ya da Kaan kelimesini dönüştürmüşler. Hakan'ın mirasçısı olan kişi anlamına da geliyor. Aristokrat demek, Latin karşılığı. Aristokrat demek soylu olan, asil olan anlamına geliyor. Demek ki Peçenek başbuğu ki o zamanki Türkçedeki karşılığıyla bu ifade kullanılıyor. Oğuzlarda da bu tabir var. Yani İslam kaynaklarında reis, Türkçe kaynaklarda lider ya da bey kavramını görüyoruz. Bey kavramını ya da başbuğ kavramını görüyoruz. Bu olan, başbuğ olan anlamında kullanılıyor. Hocam, asil, evet. Asil bir bey başlarında bulunuyor. Bu Becenek, yani Göktürk Hakanı'nın akrabası olan birisi olarak değerlendiriliyor. Tarihçilerimiz bu kanaatte, ama aynı zamanda biz Kaşgarlı'nın sözlüğündeki ifadeden de bu anlamı çıkarıyoruz. Bacanak kelimesini doğrudan doğruya Becenek değil de Bacanak şeklinde yazmıştır. Peçenek kavramını Bizans kaynakları yumuşatarak, yani incelterek yazdığı için biz daha çok Bizans kaynakları dolayısıyla görüyoruz. Osmanlı kaynaklarında da Becenek kavramını görüyoruz. Anadolu'da, işte Ankara'da, Eskişehir'de, Şırnak'ta, Giresun'da, yani Karadeniz'in
Anadolu'nun
bazı bölgelerinde
hocam,
Peçenek evet. isminde yerleşim yerleri vardır. Dikkat ettiğimiz zaman Selçuklu ile sınır olan bölgelere Bizans Peçenekleri Balkanlardan aldıktan sonra, Kumanlara yenildikten sonra Peçenekler, bu Peçenekleri alarak Bizans Anadolu'da Selçuklu sınırına yerleştirmiş. Yani Türklerle Türkleri savaştırma politikasını Malazgirt'ten itibaren uyguluyor zaten Bizans.
Onu da belki hocam Çinlilerden öğrenmiştir belki hocam. Orada da aynı şeyleri, Çin taktikleri bunlar.
Şimdi Göktürkler zamanında baktığımız zaman Çinliler Oğuz topluluğuyla Göktürk Hakanı'nı savaştırıyorlar. Evet, benzeri bir şeyi Orhun kitabelerinde görüyoruz. Orhun kitabelerinde pek çok Türk topluluğunun Oğuz Hakanı'nın Göktürk Hakanı'yla savaşlarından bahsediyor.
Hocam Bosunlarla yani da Hunları savaştırıyor.
Evet, Peçeneklerde de baktığımız zaman Peçenekler önce Uzlarla savaşmışlardır. Daha sonra da Kumanlarla Balkanlarda savaşmışlardır. En son Lebenium mevkiinde, diğer ismiyle Meriç Irmağı'na isim veren yer, Edirne yakınlarındaki savaşta Kumanlar Peçenekleri mağlup ettiler ve Kuman başbuğu Hakan'ı Bizans İmparatoru'yla anlaşarak Peçenekleri 1091 yılında kesin bir şekilde mağlup etti ve imha etmek üzereyken esir aldılar. Yani kullanılabilecek bir miktarda asker kalınca onların silahlarını bırakmalarıyla büyük bir kısmı katliama maruz kaldı aslında. Hocam, savaşta tamamen yok oldular.
Güray hocam, kayıtlarda şöyle bir şey var mı? Batı'dan baskıyla bu söylediğiniz coğrafyaya geldiler. Doğu Avrupa, Ukrayna coğrafyasına geldiler. Şu tarihte, kesin olarak şu tarihte geldiler. Şu şekilde bir teşkilatlanma içerisine girdiler. Güneyinde bu vardı, kuzeyinde bu vardı, batısında, doğusunda çeşitli yönleri de, yönlerde komşuları bunlardı ve bunlarla siyasi ilişkileri şu şekilde gelişti Peçeneklerin. Bir de üretim-tüketim ilişkileri bağlamında ve sosyal hayat ve devlet anlayışları diğer Orta Asya'dan çıkan Türklükle ne tür bir benzerlik ya da farklılık arz ediyordu?
Evet, özellikle boylar halinde, uruklar halinde yaşamaları başlı başına bir gösterge. Göçebe bir Türk topluluğu oldukları her açıdan Bizans kaynaklarında, Rus yıllıklarında ifade ediliyor. Yaylak, kışlak hayatına uygun olan Peçenekler bu Balkanlar coğrafyasını çok sevmişlerdi. Çünkü kendileri açısından, göçebe hayat açısından verimli bir bölgeydi. Buraları vatan edinerek çıkmak istemediler diyor Konstantinos Porfiregenetos, bir Bizans imparatoru ve onun yazdığı tarihten bu bilgileri elde ediyoruz. Onun verdiği bilgilere göre Peçeneklerin 8 uruğunun isimlerini tekrar ifade edelim. Ertim, Yardı Ertim, Divan Lugati Türk'te de geçen bir kelimedir.
Evet hocam, ilginç.
Çur, Kuvar, Kuvar şeklinde de ifade ediliyor. Kuvar, Divan Lugati Türk'teki karşılığıdır. Yula, Kabuksin Yula, yine Divan-ı Lugati Türk'te geçen bir isimdir. Kulbay, Suru Kulbay şeklinde eski Türk boylarından birisinin devamı, yani kavram olarak biliniyor. Beşinci olarak Talmat boyunu görüyoruz. Bara Talmat ismiyle de geçmektedir. Altı, Kaban, Yazı Kaban olarak altıncı uruğun ismi. Yedinci olarak Çoban Ulu, Bula Çoban şeklinde bir liderleri, isimleri var. Sekizinci olarak da Karabay, Karabay ismiyle divanda da geçmektedir. Başlarındaki liderlerden birçoğunun ismini biliyoruz. Hepsini kesin olarak ifade etmemiz zor, kesintiler var kaynaklarda ama mesela Kürebey, Durak Bey, Durakhan Bey, Tutrakhan, Kulbay, çok net bir şekilde Türkçe olduğunu bildiğimiz adlandırmalardır. Başlarında bir liderleri var, Hakanları ya da Kağanları var. Kalgar isimleri kullanılıyor. Kurultay sistemiyle yönetiliyorlar. Yani devlet nizamında kurultay kavramını biz eski Türklerden bu yana görüyoruz. Boy beyleri bir araya gelirler ve devlet düzeninde istişare heyetleri vardır. Bu meclislerde devletin önemli konularda karar verdiğini görürüz. Peçeneklerde de böyle bir düzen olduğunu anlıyoruz. Böylece yabancı bir düşman tehlikesi söz konusu olduğunda veya Peçenek uruklarının dışından birisi Peçeneklerin liderliğine talip olursa bu kurultaya giremiyor bir defa. Kurultayın içerisindeki beylerden seçiliyor devlet lideri. İstişareli bir seçim sistemini görüyoruz hayat tarzlarında. Bu da ilginç bir yönü Peçeneklerin. Yani beylerin hepsinde de asalet yönünün olduğunu gösteriyor. Bu uruklardan ön plana çıkanlar vardır. Bunlardan birisi Ertim, diğeri Çur, üçüncüsü de Yula'dır. Bu urukların liderleri genellikle Peçeneklere bey olmuştur, baş olmuştur. Peçenekler 9. yüzyılda 850'li yıllardan itibaren İdil'i geçmişlerdir. Yani İdil nehrini geçmeleri 850'li yıllara denk geliyor. Biz aynı yıllar itibariyle bildiğiniz gibi Karahanlı Devleti'nin Orta Asya'da kuruluşundan bahsediyoruz. Demek ki Uygurların dağılması, Göktürk Devleti'nin yıkılması ve aynı çağlarda doğudan batıya doğru göç eden Türk toplulukları ve bunlardan en büyüklerinden birisi Peçenekler. Peçeneklerin ardından Oğuzların önemli bir kısmı aynı yolu takip ederek ve Peçenekleri iterek Deşti Kıpçak bölgesine geliyor. Karadeniz'in kuzeyindeki Bozkır'a geliyor. Burada da artık yoğun bir Türk nüfusunun oluştuğunu görüyoruz. Peçeneklerin Bizans sınırına gelmesi, Tuna'yı geçmesi olayı ise 1030'lu yıllardan itibarendir. Az önce de ifade etmiş olduğumuz 1036 yılında Kiev Knezi'nin saldırısı ve güneye doğru baskılaması Peçeneklere. Ardından da Uzların da nüfus baskısıyla Peçenekler tamamen Bizans sınırına yerleştiler ve İstanbul'u tehdit eder bir noktaya doğru geldiler. Nitekim Çakabey ile de anlaşarak İstanbul'u kuşatma kararları var. Tam da bu sırada Alexi Komnene'nin Kuman liderleriyle anlaşarak Peçenekleri büyük bir bozguna uğratmaya aslında plan hazırladığını görüyoruz. Kumanlar kendi halleriyle saldırmadılar Peçenekler üzerine. Arada bir entrika vardı, büyük bir siyasi plan, tuzak vardı. O tuzağı hazırlayan da Bizans İmparatoru Alexi Komnene'di. Böylece Peçeneklerin büyük bir kısmının halk olarak Anadolu'ya da yerleştirildiğini, Balkan hudutlarında Hristiyanlaştığını, Anadolu'da da bir kısmının özellikle resmi bir törenle Hristiyanlığa zorlandığını görüyoruz. Bizans devlet politikasında bu vardır. Yani Türkleri, yeni gelen Türkleri Hristiyanlaştırma ve kendisinin işine yarayacak şekilde asimile etme politikaları uygulamışlardır. Peçeneklerde bir kısmı diyelim, hepsi değil, bu politikalar sırasında Hristiyanlaşmışlardır. Ancak Türkçe konuşmaya da devam etmişlerdir. Bunların bir kısmı Osmanlılar zamanında büyük oranda İslamiyet'e girmişlerdir.
Peki hocam, bu söylediğiniz dönemler 1036-1091, bu esnada yine bir ilginç gelişme var. O da 1071 Malazgirt Savaşı ve Bizans ordusunun gelişi. Bu ordu içerisinde Peçenekler var mıydı? Ve ardından Mirya Kefalon'da var mıydı hocam?
Roman Diyojen'in ordusunda Peçenek kuvvetleri vardır. Peçenek kuvvetlerinin başında hatta Uzlar da vardır. Yani Uzlar.
Önümüzdeki hafta gireceğiz hocam.
İfade edebiliriz. Başlarında da Tarkan Oyates ismiyle bir beyleri vardır. Ancak burada her ne şekilde olursa olsun Selçuklu Devleti'nin ciddi bir şekilde irtibat kurduğunu söyleyebiliriz Türklerle. Anadolu'daki bu Bizans'ın yerleştirmiş olduğu, hatta Bizans baskısını görmekte olan hudutlardaki Türk beyleriyle irtibat kurduğu anlaşılıyor. Nitekim Roman Diyojen'in ordusundaki Türkler savaşta ya saf değiştirmişler veya savaş meydanını terk etmişlerdir. Böylece Malazgirt Savaşı'nda Selçuklu Devleti'nin zafer kazanmasında her ne kadar Alparslan'ın müthiş bir taktiği söz konusuysa da bu taktik içerisinde aslında karşı cephede yer alan Türklerin de önemli bir payı olmuştur. Böylece Malazgirt zaferi doğudan ve batıdan gelen Oğuzların ittifakıyla kazanılmış büyük bir zaferdir diyebiliriz.
Hocam, şimdi merak edilen konulardan bir tanesi de, 1,5 dakikamız kalmış ama yukarıdan geldiler, Doğu Avrupa'dan geldiler hocam, İstanbul'a doğru. Oradan Anadolu işlerinde yerleştirildiler, iskan edildiler. Ve daha sonra Osmanlı'nın, Büyük Osmanlı'nın Balkanlara geçişi var. Bu esnada Peçenekler önce Hristiyan, ardından da Osmanlı'nın fethiyle birlikte İslamiyet'e geçiş yaptılar. Bugün kalıntıları devam ediyor mu? Bu konuda kayıtlarımız var mı hocam? Çalışmalar var mı?
Şöyle, Peçeneklerin Türkçe konuşan Hristiyanlığı da çoğunluk olarak zaten farklı bir mezhep olarak da benimsemişlerdi. Dolayısıyla zoraki kabul etmiş olanlarının önemli bir kısmının İslamiyet'le de karşılaşınca Osmanlılar zamanında kolay bir şekilde Türkçe de konuşuyorlardı. İslamiyet'e girdiklerini görüyoruz. Nitekim 15-16. yüzyılda defter kayıtlarında Osmanlı arşiv belgeleri iyi incelendiğinde anlaşılır ki şahıs isimleri Türkçedir Ancak Hristiyan olarak kayıtlar görülmektedir. O Hristiyanlar bir kısım kayıtlarını takip edersek bir süre sonra İslamiyet'e girdiğini görüyoruz. Yani bunlar Rum veya Bulgar veya başka bir topluluk değildir. Yani köken olarak da Türk olan, Türkçe konuşan topluluklardı ve zoraki Hristiyanlaşmışlardı. Osmanlılar zamanında da kendiliğinden İslamiyet'e girmişlerdir. Zaten Türk topluluklarıydı. Yani Osmanlı Devleti ile herhangi bir şekilde ne siyasi ne de kültürel bir çatışma içerisinde de olmadılar.
Hocam süremizi bitirmişiz. Ama şimdiden duyuralım değerli dinleyicilerimize. Henüz peçeneklere bir giriş yaptık. Belki önümüzdeki hafta peçeneklerden devam etmeyeceğiz. Fakat değerli dinleyicilerimiz bir epey Türk boylarını konuşmaya devam edeceğiz. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamız da örneğin Türk işleri, Karlukları, belki Kangulları hocam, Yağmaları, Çiğilleri, bütün bu Türk boylarını Doçent Doktor Güray Kırpık hocamız bizlere aktaracak hocam. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Sevgili dinleyicilerimiz, bitiriyoruz bu haftada programımızı ve önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Türk tarihinin izinde.